Merhabalar. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'ta bugün neler var? Evlat edinme meselesi var. Uzunca bir soru. Seferilikle ilgili bazı sorular var. Başkasının yerine hacca gitme meselesi var. Başka sorular da var ama önce bunlarla başlayalım ve öylece devam ederiz. Diyor ki bir izleyicimiz, evlat edinince aradaki namahremliği kaldırmak için emzirmek bir çözümdür biliyorum ama bunun ne kadar olması lazım? Belli bir süresi var mıdır? Yoksa bir kere bebeğin ağzına süt gitmesi yeterli midir diyor. İnşallah yeterlidir diyor. Herhalde bu kadar yapabilmişler. Evlat edinmek istiyoruz ama korkum var ki çocuğu sonra elimden alırlar diyor. Örneğin diyor, yani mesela demek istiyor. Mesela çocuk esirgeme kurumundan kimsesiz bir çocuk evlat edindik, büyüttük, sevdik, alıştık. Kendi çocuğumuz yerine koyduk. Yıllar sonra çocuğun ailesi ya da bir akrabası ortaya çıktı. Ben çocuğumu ölüme terk ettim ama şimdi pişmanım, istiyorum dese ve çocuğu geri istese hak kimindir diyor. Doğurup terk eden bu annenin midir yoksa bakıp büyütenin midir diyor. Sonuçta aile seçimini yapmış ve terk etmiş diyor baştan. Sonradan sahiplenmesi uygun olur mu diyor. Herhalde böyle bir durumla karşı karşıya bu izleyicimiz. Şimdi İslam'da evlat edinme yoktur derken bazı insanlar demek İslam böyle kimsesiz çocuklara bakmıyor mu? Efendim, onlara acımıyor mu? Gibi bir şey geliyor akıllarına. Öyle değil. İslam'da her muhtaca hizmet, her muhtacının ihtiyacını giderme bir farzdır. Herkese farzdır. Önce bu farz-ı kifayedir. Sonra döne döne belli kişilere inerse onlar için farz-ı ayın olur. Dolayısıyla çocuk esirgeme kurumunda çocuk olmaması lazım bence. Yani Müslüman ülkede çocuklar böyle bir memur zihniyeti içerisindeki insanların insafına bırakılmaması lazım. Her gün bir çocuk tacizi, her gün bir hakaret, her gün bir dövme filan duyuyoruz oralardan. Yani bu kötü bir şey. Dolayısıyla bir İslam ülkesinin tezahürü değil bu. Görünümü değil. Önce onu söyleyelim. Yani İslam ülkesinde bu çocuklar alınır ailelere, aile ortamında yetiştirilir ve büyütülür. Bu ayrı bir şey. Alınmalı, yetiştirilmeli ve büyütülmeli. Bu ayrı bir şey. Yani kimsesiz kalmış, yetim kalmış. Annesi doğumda ölmüş. Babası trafik kazasında gitmiş. Allah korusun. Çocuk kimsesiz ortada kalmış. Bunu çocuk esirgeme kurumuna mı vereceksiniz? Çocuk bakım yurtlarına mı vereceksiniz yani? Yakınları varsa önce yakınları. Mahrem olma durumunda olan insanlar varsa önce onlar almalılar bunları. Büyütmeli, hazır bir insan yetiştireceksiniz. Hazır bir insan. Bir çocuk yetiştirip büyütüp bir imanlı, bilgili bir insan olarak topluma hizmet eden, insanlara hizmet eden, Allah için çalışan bir insan olarak yetiştireceksiniz. Bundan daha büyük bir fırsat olabilir mi? Dolayısıyla İslam çocukların alınmasını, bakılmasını, büyütülmesini istemiyor mu sorusunun asla ve kat'a yeri yok. Önce onu bir tarafa bırakalım. Yani alırız, almalıyız ve büyütmeliyiz. İkinci olarak böyle bir durumda elbette mahremiyet yoksa zaten, yani bir kız çocuğu düşünün ki bir insanın, bir erkek bir insanın yeğenidir. Yeğeni olan o kız çocuğunu almış. Kızdır zaten, hanımıyla namahremlik söz konusu değil. Kendisi de onun dayısıdır, amcasıdır, abisidir, bir başka şeyidir. Onunla da namahremlik söz konusu değil. Büyütmüş, ne âlâ ne güzel. Ne âlâ ne güzel. Yapsın. Veyahut da izleyicimizin dediği gibi süt emzirme durumu var idiyse ve almış çocuğu emzirmiş idiyse burada da problem kalmaz. Bakın biz süt emzirme meselesini, süt kardeşliği meselesini anlatırken daha önce demiştik ki süt kardeşliği meselesi sıradan bir mesele değildir. Bunun pek çok yönü vardır. Sosyal tarafı vardır. Başka tarafları vardır. Efendim, akrabalıkla ilişkili tarafları vardır. Yani siz bir çocuğa süt emzirirsiniz, hem mahremiyet oluşturursunuz, hem falan akrabayla, filan akrabayla süt vasıtasıyla bir dostluk kurarsınız. Bir akrabalık kurarsınız. Sosyal bir yakınlaşma sebebi ortaya koyarsınız. Bir sevgi meselesi ortaya koyarsınız. Ve orada demiştim ki mesela bizim hiçbir alakamız olmayan uzaktan bir akrabadan birisi bizim süt halamızmış, biz onu hala süt halası olarak, hala olarak severiz, sayarız, onları hala akraba zannederiz. Çok enteresan bir şey bu. Yani akrabalık biraz da böyle manevi bir şey. Dolayısıyla böyle bir durum varsa, süt emzirebiliyorsa emzirir, ondan sonra süt çocuğu olur. Böyle bir şey için bir defa mı, birkaç defa mı sorusu var. Bunu niçin soruyor? Şundan dolayı soruyor. Yani süt kardeşliğinin oluşması için Şafiiler diyorlar ki yani hemen işte başlayan memeyi ağzına aldı. Bir yudum yuttu filan süt kardeşi olmaz. En az 5 defa hamse ravaatin diyorlar. 5 defa emmiş olacak ve doyacak filan ki süt kardeşliği oluşsun. Hanefiler de bunu söylerken, koyarken diyorlar ki yani Kur'an-ı Kerim süt kardeşliğinden söz ederken az içer, çok içer diye bir şey söylemiyor kardeşim. Az alır, çok içer diye bir şey söylemiyor. Öyleyse bir kez dahi, bir lokma dahi almış olsa süt kardeşlik oluşmuş olur. Süt akrabalığı oluşmuş olur. Öyleyse böyle durumlarda, bakın böyle durumlarda biz bu fetvaların, bu görüşlerin en yürütülebilecek olanını alabiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. İşte Hanefi görüşüyle bir defa içmiş olması yeterli deriz. Bir defa bir yudum almış olması yeterli deriz. Ve bir yudum almış ise eğer süt kardeş, süt akrabalık oluşmuş olur. Artık ondan sonra mahremiyet kalkar. Amma ve lakin böyle bir durumda ne süt çocuğu ne de evlatlık aldığı insan o insanın varisi olmaz. O insanın kendi çocuğu olmaz. O ayrı bir şey. Yani evlatlık alınan bir çocuk büyütülür. Mahremiyet meseleleri halledilir. Çaresine bakılır. Nasıl bakılacaksa bakılır. Ama o insanın kendi öz evladı olmaz. Bir insan çocuğunu doğurduğunda bir kadın böyle bir hata yapmış olabilir. Çocuğunu bırakmış kaçmış olabilir. Efendim bir eve bırakmış olabilir. Sonra da çıkmış gelmiş hakikaten o çocuk onun olduğu kesin ise ispatı mümkünse artık bugün DNA testiyle de bunu yapabilirsiniz. İspatı mümkünse belki ona ceza verilir. Belki ona tazir cezası uygulanır. Belki ona bu çocuğun bakılıp büyütülmesi için harcanan bütün masraf ona yüklenebilir. Yüklenebilir diyorum. Bakın yüklenebilir. Başka şeyler, başka müeyyideler uygulanabilir. Ama ve lakin onun çocuğu alınıp ben baktım büyüttüm benim çocuğum oldu. Bundan sonra işte efendim ona ben varis olurum o bana varis olur denmez. Sizin anneleriniz diyor Kur'an-ı Kerim sizi doğuran kadınlardır. Bir başkası size anne olmaz. Süt annesi olur, mahrem olur vesaire olur ama anne olmaz. Dolayısıyla İslam'da çocuk alma, bakma, büyütme, kollama efendim çok büyük bir sevaptır. Yapın. Velakin İslam'da alıp büyütülüp bakıldığı için, evlatlık edinildiği için gerçek anlamda onun evladı olur mu? Hayır olmaz. Ha bakarsın, büyütürsün, varisin de yok. Daire verirsin, ev verirsin, yer verirsin, iş yeri açarsın, mülk verirsin. Bunda problem yok. Yani sen hayattayken malını istediğin gibi kullanabilirsin. Ama eğer varislerin varsa onları da hesaba katman lazım. Onları da hesaba katman lazım. Vasiyet edebilirsin. Diyelim ki bir insan çocuk evlatlık aldı, büyüttü. Onun evladı olmaz o. Ama küçükten beri ona hizmet etti. Küçükten beri anne baba gibi oldular. Anne baba çocuk gibi oldular. Dolayısıyla onun da hayatını, geleceğini garanti etmek istiyor bu adam. Güzel. Ona vasiyet etsin. Güzel. Ama bu insanın varisleri varsa başka varisleri o zaman o vasiyet ancak bütün malının üçte birinden birine kadar geçerli olabilir. Üçte birinden çoğunu da vasiyet edemez. Vasiyet ederken o da bu hesabı yaparak vasiyet etmelidir. Dolayısıyla çocuk alınmalı, bakılmalı. Fakat evlatlık adına evlat deyin ne derseniz deyin evlat demenizde bir sakınca yok. Ancak efendim o onun gerçekten evladı olmaz. Bunu ilk defa biliyorsunuz Allah Hazreti Peygamber'in böyle evlatlığı diyelim köle olarak, hizmetçi olarak çalıştırdığı Zeyd ile beraber ortadan kaldırmıştır. Zeyd'e herkes Peygamberimizin evladı, çocuğu diyordu. Allah ayet-i kerimeyi gönderdi. Kimse kimsenin çocuğu olmaz. Kim hangi babadan, hangi anneden gelmişse onun çocuğudur diyerek bu işi Resulullah'la beraber efendim bitirdi, ortadan kaldırdı. Sonra tabii annesi babası çıka gelirse çocuk onun olmuş olur dolayısıyla. Şimdi seferilikle ilgili bir soru var. Seferilikte niyet nasıl olmalıdır diyor. Meselenin esası şu, İslam'da sefer, yolculuk, misafir oradan geliyor. Misafir de yolcu demek, yolcu olan insan demek. Bir kolaylık olsun diye İslam bir insan bulunduğu yerden kalkar, uzakça yani yolculuk denebilecek, yolcu denebilecek kadar bir mesafeye giderse orucunu tutmayabilir, tehir edebilir yani orucunu sonraya bırakabilir, namazlarını kısaltabilir, iki rekat kılabilir, hatta Hanefilere göre kısaltması da lazım. Böyle bir hüküm var. Şimdi bu yolculuğun miktarı ne kadardır, süresi ne kadardır? Ona bir mesafe olarak bir şey konmamıştır. Dolayısıyla pek çok alim bunu, yani örfe göre değişir bu. Efendim bir yerde ne kadar süreye, ne kadar mesafeye yolcu deniyorsa ona efendim yolcu demek lazım diyorlar. Yani bir şehirden kalkıp bir köye gitmiş olsa dahi yolcu olmuş olabilir bu görüşe göre. Herkes bunu anlamaya çalışmış kendince. Ama Hanefiler de bir ölçü koymuşlar. Biz acizane bunu bir sempozyum olarak çalıştığımızda görmüştük ki Hanefilerin ölçüsünü almış olma insanı her halükarda işin ortasında en sağlam yerinde tutar ve kurtarır. Problem yok. Onlar da ölçmüşler gitmişler. Resulullah Medine'den çıktı filan yere gitti. Orada kısalttı namazlarını. Bir defa da kalktı filan yere gitmişti. Yine kısalttı. Filan yere gitmişti. Kısaltmadan kıldı. Bütün bunları hesap ettiğimizde, baktığımızda orası şu kadar mildir, falan yer şu kadar mildir diye bu hesaplar çıkarıldığında, o miller de bugün kilometreye çevrildiğinde bakılmış ki, yani ortalama 90 kilometrelik bir mesafe de yolculuk, yolcu saydığı Efendimizin kendisini ve yanındakileri yolcu saydığı kesin. Öyleyse bunu 90 kilometre ile beraber sınırlandırmışlar. O zaman 90 kilometrelik bir mesafeye gittiğinizde yolcu olursunuz. Ondan sonra başka şeyler var. İşte nereden başlar? O sorulmuyor. Onu başka sorular var. Onları da anlatacağım inşallah. Sorulan şey şu. Niyet nasıl olur? Çünkü burada yani sizin yolculukta namazlarınızı kısaltmanız veya orucunuzu tutmamanız veya cuma namazı kılmak istemiyorsanız kılmamanız için yolcu olmaya niyet etmiş olmanız lazım. Bu ne demek? Yani bazılarının zannettiği gibi böyle namazdaki, oruçtaki, hacdaki ya Rabbi niyet ettim senin rızan için Ankara'ya yolculuk yapmaya filan şeklinde değil. Yani evinizden çıktığınızda, hazırlandığınızda içinizdeki hedef, gaye, maksat nedir? Ankara'ya gitmektir. Ya Rabbi ben niyet ettim Ankara'ya gitmeye demenize filan gerek yok. Yani böyle bir niyetle işe başlamış olmanızdır esas olan. Bunun aksi mi olabilir? Aksi olabilir. Evet yani bir insan düşünün ki şöyle geziye çıktı. Ya gel gidelim şöyle Gebze'ye kadar İstanbul'dan bakalım ne var ne yok. Böyle bir şey koydu kafasına. Oradan gezerken, tozarken geçmiş oldular İzmit'e. İzmit'ten işte ona bakarken, buna bakarken işte Düzce, Bolu filan dolaşıyorlar böyle. Yani böyle bir Düzce'ye, Bolu'ya gitme filan gibi bir niyetleri yok baştan. Ama dolaşırken veya denizde böyle kayıkla, motorla filan gezerken, gezinirken aşmış gitmiş olabilirler. Ama başlangıçta öyle bir düşünceleri yoktu bakın. Buna bu niyete isterseniz düşünce diyelim. Böyle bir düşünceleri yoktu ama uzamış gitmiş oldu mesafe. O zaman da seferi olurlar mı? Hayır olmazlar. Ne zaman olurlar? Başından itibaren bu kadar bir yola gitmeyi planlamaları, düşünce olarak kafalarında tutmaları, buna niyetli olmaları ile ancak yolcu olurlar. Yoksa yani sanıldığı gibi yolculuğa çıkarken niyet ettim falan yere gitmeye gibi bir niyet gerekmiyor. Sadece içinizden o kadar bir mesafeye gitmeyi planladığınız düşüncesinin olması lazım. Yani bağışlayın, olmaz ama biraz kaba olur belki ama anlamak için böyle serseri mayin derler. İşte denize atılan, kendi başına dolaşan, nereye gideceği belli olmayan, serseri mayin gibi dolaşmadıktan sonra zaten insanlar bir yere giderken oraya gitmeyi niyet etmişler. Dolayısıyla seferidirler. Başka bir niyete gerek yok. Bir başka soru diyor ki izleyicimiz, niyabeten hac meselesi bu. Yani başkası adına hac yapma meselesi. Babam hac yapmadı diyor. Vasiyet de etmedi diyor. Onun yerine hac yapabilir miyim diyor. Yapabilir miyim diyor. Hac yapabilir miyim? Yapabilir. Yani bu vefat ettiği anlaşılıyor babası. Onun yerine hac yapabilir mi? Yapabilir. Vasiyet de etmemişse yine yapabilir mi? Yine yapabilir. Yapmak zorunda mı? Hayır, yapmak zorunda değil. Ama bu insan kendi malı mülkü olmuş olsa, imkanı olmuş olsa efendim ondan sonra giderken böyle bir vasiyet etmiş olsaydı o zaman yapmak zorunluluğu da doğabilirdi. Bazı görüşlere göre doğabilirdi. Ama böyle bir zorunluluk yok. Vasiyet etmemiş. Ben babama, dedeme, bir başkasına, bir cemile olsun diye, bir güzel bir hediye olsun diye onun yerine hac yapmak istersen bu olur mu? Olur. Nereden çıkarmışlar bunu? Birisi gelmiş Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ya Resulallah inne ebi şeyhun kebirun lem yahuc. Babam çok yaşlı bir insan, hac etmedi şu ana kadar. Eğer ben onun yerine hac etmiş olsam olur mu diye sormuş Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de babanın borçları olmuş olsaydı siz de babanızın yerine o borçlarını gidip o borçlularına ödemiş olsaydınız olur muydu? Olurdu. O zaman bu da olur buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bu işin olabileceğini buradan çıkarmış alimler. Buna itiraz eden insanlar da var. Onun özel bir durum olduğunu söyleyen insanlar da var. Ama genel olarak fukaha bunu böyle almışlar. Evet, hac edemeyen, hac edebiliyor. Ya ben çok meşgulüm kardeşim, işte işim var, gücüm var, ayrılmak istemiyorum. Sen git benim yerime bir hac, böyle bir şey olmaz. Çünkü bu Allah diyor ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Kim güç yettirebiliyorsa, kim yolunu bulabiliyorsa, bakın yolunu bulabiliyorsa, bu yol bulma nedir onu tartışmış durmuş alemler. Yolunu bulabiliyorsa Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın o insan üzerindeki bir görevidir diyor. Bir görevidir efendim. Bir hakkı, affedersiniz, bir hakkıdır. Allah'ın onun üzerindeki bir hakkıdır. Bu hakkı ödemesi lazım. Yani bizatihi ödemesi lazım. Çünkü hac sadece mali bir ibadet değildir. Hem malını verecek hem bedenen orada bulunmuş olacak ki hac yapmış olsun. Ama bedenen bulunma imkanı yoksa, ya çok yaşlandığı için veyahut da ölmüş gitmiş olduğu için böyle bir şey, böyle bir kişi yerine hac edilebilir mi? Hac edilebilir. Bir soruyu, belki çok önemli bir soruydu ama kalan kısa süremizde size anlatabilirsem anlatayım. Hiç affolmayan günah var mıdır? Hayır, hiç affolmayan günah yoktur. İnne Allaha yaghfiru'z-zunube cemia. Allah bütün günahları affedir. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor Allah. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Tek şart, pişman olun, o günahı bırakın, dönün ondan ve Allah'tan mağfiret dileyin. Yani hem dönme hem mağfiret dileme var. Hem dönme hem mağfiret dileme. Dönün ve mağfiret dileyin Allah'tan. Döner ve mağfiret dilerseniz ve bir daha o günahı işlemezseniz, günah ne kadar büyük olursa olsun pişmanlığınızı ortaya koyar. Allah'tan mağfiret dilerseniz o günah affolur. Şuna takılıyor belki bu soru. Bu soruyu soran kardeşimiz Allah diyor ki inna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşmasını asla affetmez. Ama bunun dışındaki bütün günahları affeder. Bu iki ayet nasıl bağdaştırılır? Nasıl bulunur? Açık, çok açık. Yani Allah şirk koşmasını affetmez. Allah, insan şirk koşuyor Allah'a ve devam edip gidiyor. Ama dönerse, vazgeçerse şirkten, Ya Rabbi ben hata etmişim, bağışla beni filan derse, şirki terk ederse, dönerse o zaman inna Allaha yaghfiru zunube cemia. Allah bütün günahları affeder. Yeter ki dönsün ve tevbe etsin. Dönsün ve Allah'tan bağışlanmasını istesin. Hatta bu dönme bazen o kadar candan olur, o kadar halisane olur, o kadar içten olur, o kadar pişmanlık duyulur ki insan böyle Allah'a karşı o kadar yakından haya duygusuna kapılır ki böyle olanlara Allah yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların günahlarını dahi sevaba çevirir. Günahlar dahi çevrilir, sevap olur. Bu kadar büyük bir mükafat ve bu kadar büyük bir müjde var Allah'tan. O zaman insanlar ne güne hala günahlarında ısrar ediyorlar. Allah bizi günahta ısrar etmekten, günah yapmaktan kurtarsın. Sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Sizlerden de dua bekliyoruz. Önümüzdeki İslam ve hayata kadar dualarınızla, afiyetlerinizle Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.